Ayrım 13, sayfa 206. Sonbahar geçti, çetin bir kış geldi. Bol karlı kış günlerinde ben Münir Nurettin'in hayatını yazmaya çalışıyordum. Tamamen unutmuş gitmişim yarışmayı. O kadar ki, çiçek barda bir akşam Erdal Özer rastladığım ve ona birkaç öykümü göndermek istediğimi söylediğimde, bu öykülerin bir yarışmaya gönderilmiş olduğu aklıma dahi gelmedi. Zaten bana pek yüz vermemişti Erdal Öz. Bir ara bırak yayın evine öykülerini demişti sadece. Ertesi gün Engin'i yarışmaya yollamak üzere hazırladığı zarflardan artan birini kapıp dört nala koşmuştum can yayınlarına. Erdal Öz yerinde yoktu ya da bana öyle demişlerdi. Aradan bir iki ay geçmişti. Ben artık yanıt beklemiyordum. Alışmıştım ne de olsa reddedilmeye. Bir gece yine çiçek bardaydık arkadaşlarımla. Kalabalığın arasında gözüme Erdal Öz çarptı. Şeytan dürttü, yanına gittim. Erdal Bey, okudunuz mu diye sordum usulca. Neyi dedi. Aldın mı cevabını? Yenilgiye doyamayan salak güreşçi. Dön arkanı git. Hayır, gidemedim. Size bıraktığım öyküleri dedim. Ha yok, okumadım daha. Başka bir şey söylemeden kendi masama döndüm. Suratın hali ne böyle diye sordu Feride. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı dedim. Israr etti. O konuştuğun adam mı canını sıkacak bir şey söyledi sana? Öykü bırakmıştım da okumamış. Boş ver, bak yakında Münir kitabın çıkacak piyasaya. Sahi ne zaman çıkıyordu tam olarak? Daha var, Mayıs'ın ilk haftalarında inşallah. Sen bitti demiştin de. Ben teslim ettim, kitap şu anda yayına hazırlanıyor dedim. Neşemin kaçtığını belli etmemeye çalışarak. İki hafta sonra bir pazartesi akşamı yine çiçek bardaydık. Feride, Sirel ve ben. Biz bekar kızlar. Birimiz dul, ikimiz boşanmış. Kolejden sınıf arkadaşlarıydık. Evli barklı arkadaşlarımızı rahatsız etmekten çekindiğimiz için çoğu zaman birlikte takılırdık üçümüz. Pazartesi günleri iş çıkışlarımızda buluşur, çiçek bara giderdik. Pazı sarma, köfte, birer kadeh şarap için. Bu pazartesi Erdal Öz bu kez barın başında ayakta durmuyor, az ilerideki masada oturuyordu. Göz göze geldik, parmağıyla gelmemi işaret etti. Geçenlerde konuştuğun adam seni çağırdı galiba dedi Feride. Komi çağırır gibi. Belli ki okuduğu öykülerini, sırası mı şimdi gurur yapmanın? Git hadi, git. Haklıydı, kalktım isteksizce, gittim yanına. Adresini yazar mısın bana dedi. Sevindim bir anda, okudunuz mu? Yazacağım size. Beğendiniz mi Erdal Bey? Okursun işte. Bir sen, bir siz, kafası karışık olmalı adamın. Yani beğenmedinizse nereleri zayıf buldu, kesti sözümü. Ben öğretmen değilim. Benim işim kitap yazmayı öğretmek değil, kitap yayınlamak. Sesi sertti, adeta çocuk azarlıyordu. Bozuldum ama belli etmedim. Eğildim, masadaki peçeteye adresimi yazarken aklıma takıldı. Özgeçmişim başında adres yok muydu yahu, masama döndüm. Okumuş mu diye sordu Feride. Göreceğiz dedim. O hafta içinde bana postadan büyükçe bir sarı zarf geldi. Yırttım, içinden ikinci bir zarf çıktı. Engin'in benim için hazırladığı zarflardan biri. Onu da açtım. İçinden benim adresli telefonlu özgeçmişime tutturulmuş iki öyküyü çekip çıkartırken küçük bir beyaz kağıt uçtu yere. Eğilip aldım. Normal bir A4, yarısından ikiye bölünmüş, üstüne el yazısıyla kısa bir not karalanmıştı. Sayın Kulin, son öyküleriniz öncekilerin de gerisinde. Sizin için üzgünüm. Erdal Öz. Bir daha okudum. Erdal Öz'ü hiç bilmeden kırmış, kızdırmış olmalıydım. Artık reddedilmelerin arsızı olmuştum ya. Sadece şunu düşündüm. Özenle ayırdığı sayfanın diğer yarısı niçin kullandı acaba? Herhalde ziyan etmemiştir. Erdal Öz'ün mektubunu aldığım haftanın içinde Münir Nurettin Selçuk'un Yaşam Öyküsü Bir Tatlı Huzur kitapçılarda satışa sunuldu. Kitap hem klasik Türk müziği sevenlerin dikkatini çekti, hem de Münir Nurettin'in kişiliğinden dolayı muhafazakar okurların da ilgi odağı oldu. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum, şaşırıp kaldım. Yayın evi birkaç yerde konuşma organize etmek için harekete geçti. Bir televizyon programından davet aldım. İki gün sonraydı, akşam yemeğini annemde yemiş, eve dönmüştüm. Telesekreterimde bir mesaj buldum. Sayın Ayşe Kulin, Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandınız. Sizi kutluyoruz. Ödül töreni Milliyet Gazetesi salonunda. Başa aldım mesajı, yeniden dinledim. Şakacı arkadaşım Nedim, parantez içinde Göknil, beni işletiyor olmalıydı her zamanki gibi. Telesekreteri olsa ben de onu arayacak, Oscar ödülü için aday gösterildiğini söyleyip kutlayacaktım ama telesekreteri yoktu. Ben de iş yerindeki sekreterine telefon edip mesaj bıraktım. Kadın şaşırdı. Ne Oscar'ı, ne diyorsunuz? Siz mesajı verin o anlar dedim. Nedim'den hiç ses çıkmadı. O gece biraz erken yattım, yatağımda kitap okuyordum ki kapı çalındı. Bu saatte kim gelir diye söylenerek sabahlığımı üstüme geçirip kapıyı açmaya gittim. Kapıda bir postacı vardı. Elinde de bir telgraf. Gece telgrafları da kötü habercilerdir. Rengim uçtu, kapının önündeki iskemleye çöktüm. Kime ne oldu acaba? Oğlanlardan hangisi kaza yaptı yine? Ellerim titreyerek açtım telgrafı. Kapıda hala dikilen postacının bakışları altında okudum. Haldun Taner ödülünü kazandığım için zamanın Kültür Bakanı Fikri Sağlar beni tebrik ediyordu. Telgrafın içeriğini bilen postacı da bir türlü gitmiyor, bahşiş bekliyordu. Çok oluyor ama bu Nedim, dedim içinden. Tevekkeli değil, aramadı beni, telgrafı hazırlıyormuş. Nedim yapardı, daha neler neler yapardı. Benim uçuk ve yaratıcı sevgili arkadaşım. Yarın olsun ben ona gösterecektim. Ertesi sabah dingin kafayla hem mesajımı dinledim bir kere daha hem de telgrafı okudum. Ya doğruysa, ya gerçekten ben ödül kazandımsa, sadece üzüntü ve keder değil, bazen de hayalini dahi kurmadığımız bir şey, bir güzellik bakarsanız gelip bulmuş sizi. Görmemişin ödülü olmuş. Haldun Taner Öykü Ödülü benim için umudun kırıldığı noktaya tutulan ışıktı. Önüme ilk kez açılan şans kapımdı. Beni ünlü, mutlu ve kutlu ettiği için değil sadece. Yolumu aydınlatıp bana iyi bir yayıncının kapısını açtığı için. O ödülü bana layık görenlere sonsuz minnet borcum var. Ödülün getirdiği sevinç tartışılmazdı ama büyük bir heyecanla beklediğim ödül töreni tam bir kabustu. Milliyet Gazetesi'nin himayesinde yapılan tören ne hikmetse bu kurumda 10. 20. 30. 40. yıllarını dolduran, kapıcıdan müdüre her çalışanının bir hatır plaketi alacağı güne rast getirilmişti. Biz de aile boyu oradaydık. O sırada Türkiye'de bulunan oğlum Selim, annem Engin ve ben. Selim geç kaldı. Yolda inanılmaz bir trafiğe yakalandık. Ben geciktiği için oğluma dırdırımla dünyayı dar ettim. Güneşli'deki Milliyet Gazetesi'ne nihayet vardık ki ne görelim. Tören bir toplantı salonunda değil, yemekhanenin açıldığını tahmin ettiğim holde yapılıyordu. Ve edebiyat ödüllerini alacak 3 yazardan önce 50 kişiye daha plaket verilecekti. Dolayısıyla herkes ayakta bekleşmedeydi. Biz de o kalabalığa katıldık ve elbette önce bu tür törenlerde ahkam kesen zevatı dinledik. Ardından yaklaşık 45 dakika önce onlarca kişinin gelip plaketlerini alırken duygularını ifade etmesini. Tıklım tıkış alanda, sıkıntı içinde plaket dağıtımının sona ermesini beklerken, terlediğim için saçım ve makyajım bozuldu. Yorgunluktan rengim uçtu, gözlerimin altı morardı, giysim buruştu. Biz ana kız ayakta uzun süre duramayız, tansiyonumuz düşer. Anneme ve başka yaşlı kişilere birer sandalye bulundu. Ben yaşlılarla birlikte oturmayı kendime yediremediğim için ayakta durmayı tercih ettim. Başım dönmeye başladı. Neyse ki plaket alanlar son plakette verilince konuklarıyla birlikte büfenin bulunduğu yere doğru akıp alanı boşalttılar. Alanda sadece Haldun Taner ödülü alacak 3 yazar, ödülü veren jüri üyeleri, bir de benim mürüvvetimi görmeye gelmiş ailem kaldı. İkinci ve üçüncü olan yazarlar, yani Çetin Yiyenoğlu ve Selma Fındıklı, yanlarında da aile efradını taşımamışlardı. Oysa ben müsamereye çıkmaya hazırlanan ilkokul çocuğu gibi tam takım gelmişim. Görmemişin kızı durumu, rezalet. Hayatımda ilk kez diğer çocukların yurt dışında olduğuna şükrettim. Yoksa onlar da kalabalığıma eklenecek, büsbütün rezil olacaktım. Bizi ödüllerimizi vermek için çağırdıklarında orada bizlerden başka hemen hemen kimse kalmamıştı. Herkes büfenin başındaydı. Biz büfeye geçtiğimizde ise büfede bir şey kalmamıştı. Törenin perişanlığına rağmen yine de Haldun Taner Öykü Ödülü hep baş tacım oldu. Hayatımda edebiyat alanında aldığım ilk ödülümdü. Bugüne kadar hiç tatmamış olduğum bir özgüven duygusuyla göklerde uçmuştum. Haldun Taner Öykü Ödülü kuşkusuz bir sinerji yaratmıştı ve ilk telefon Sel Yayınları'ndan gelmişti. Hazır arkanızı ödül rüzgarını almışken niye hemen bir öykü kitabı basmıyoruz diye sordu İrfan Bey. Sadece iki öyküyle katılmıştım yarışmaya dedim. İki öykülü kitap olmaz ki. Siz yazar değil misiniz? Oturun yazın birkaç öykü daha. Kapattım telefonu. İrfan Bey hayatta en çok duymak istediğim şeyi söylemişti. Siz yazar değil misiniz? Oturun yazın. Oturdum daktilomun başına, hiç ara vermeden 5 öykü daha yazdım. Nasıl yazdığımı inanın bilemiyorum. Sanki yukarılarda bir kanala bağlandım ve kelimeler bana aktılar, aktılar, yüreğimden geçip parmak uçlarımdan kağıda döküldüler. 20 gün sonra elimde foto sabah resimleriyle karşısındaydım İrfan Bey'in. Kitabın adını da Selçuk Erez'e borçluyum. Yeni öykülerime göz atmak için bana uğradığında ben de kitabıma isim arıyordum. Yarışmaya Piyano adıyla katılan ve birincilik ödülü alan öyküm üzerine konuşurken öylesine çıktı ağzından foto sabah resimleri dedi. Budur diye bağırdım. İsmi buldum. Hem anneannemin öyküsünün adı olsun hem kitaba adını versin. Yayına çok çabuk hazırlandı kitap. Kapağa basılması için de anneannemin çok güzel bir gençlik resmini vermiştim yayın evine. İrfan Bey'in eşi Selma Hanım benim de bir siyah beyaz resmimi istedi. Yaklaşık 15 yıldır renkliydi artık fotoğraflar ve ben gençlik yıllarıma ait bir resim vermek istemiyordum. Arka kapağı özgeçmişimin yanına koyacaklarmış. Vesikalık resim boyutunda gözükmeyecekmiş bile. İstemeye istemeye verdim bir siyah beyaz resim. 30'lu yaşlarımın sonuna doğru çekilmiş, oysa ben o yıl 54 yaşındaydım. Kitabın hazırlık aşamasına da hiç katkım olmadı. Bir yazar kitabının basımına ne ölçüde katılır bilemediğimden, öyküleri teslim ettikten sonra uğramadım yayın evine. Gerçi iki kitabım daha vardı ama birincisi batmakta olan bir yayın evinde basılmıştı. Diğeri ise telifine bile sahip olamadığım ısmarlama bir kitaptı. Neyse kitabın basıldığı haberi gelince koşturarak gittim Sel Yayınlarına. Kitabın kapağından gözümün ısırdığı esmer genç bir kadın bana bakıyordu. Adını okudum kitabın, Foto Sabah Resimleri. Bu ne diyebildim, anneannemin resmini vermiştim size kapak için. Konsept değiştirdik. Yazar resimlerini ön kapağa basmaya karar verdik. Ama bu benim gençlik resmim, üstelik koyu çıkmış, bana da benzemiyor. Bambaşka biri gibi bir genç ve esmer. İyidir, iyidir. Madem konsept değiştirdiniz, insan bir haber vermez mi? Yeni bir fotoğraf çektirirdim en azından. Şimdi diyecekler ki gençlik resmini basmış. Benim bu hayatta gönlüme göre bir kitabım hiç olamayacak mıydı? Neyse uzatmadım artık. Elimde ödül kazanmış bir öykü kitabı vardı. Ayrıca bir de harika kapaklı bir Münir Nurettin kitabı. Alışık olmadığım bir özgüven duygusuyla Zeynep'e, parantez içinde Oral, danışarak bir yayıncılar listesi yaptım kendime ve en başa Metis'i, sonra iletişimi ve Selçuk'un önerisiyle Bilgi'yi yazdım. Listenin sonuna biraz tereddüt ettikten sonra Remzi Kitabevi'ni ekledim elim titreyerek, çünkü Zeynep oraya girmek çok zordur demişti. Yayın evlerinin telefon numaralarını bilinmeyen numaralar servisinden öğrendim. Anneannemin yüzünden edindiğim alışkanlıkla iyi gün perşembe sabahı besmele çekip başladım teker teker aramaya listemdeki numaraları. Metis meşgul çıktı. İletişimi aradım, dırt dırt dırt. Bilgi Ankara'da olduğu için onu boş verdim. Yeniden Metis ve iletişim, hep meşguller. Bunlar ne konuşurlar böyle dakikalarca? Yarım saate yakın meşgul çıkan telefon numaraları tekrar tekrar çevirdikten sonra ya Allah dedim, denedim Remzi Kitabevi'ni. Açıldı. Alo dedi bir kadın sesi. Yani istediğimi söylediğimde beni terslerse ne yapayım, kapatayım mı? Kalbim küt küt, ellerim terli, boğazımı temizleyip dedim ki ben Haldun Taner Öykü Ödülünü kazanan yazarım. Sizinle bir dakika, sizi Erol Bey'e bağlıyorum dedi. Bana artık çok tatlı gelen o ses, bir takım hışırtılar, tıkırtılar, biraz uzunca bekledim ama sonunda buyurun ne istemiştiniz diye sordu Erol Bey. Haydi kızım, heyecanlanma, sakin sakin kendini tanıt, aileni anlat ve sonunda ekle. Bir randevu talep edebilir miyim? Hepsini yapmış olmalıyım ki, yarın sabah 11 uygun mu diye sordu muhatabım. Doğru mu duymuştum? Bir ay sonra gelin, bir yıl sonra bakarız filan. Telefonun ucundaki adam bana yarın 11 mi demişti. Yoksa ben hayal mi görüyordum? Doğru duymuşum sevgili okur. Çünkü ertesi sabah saat tam 11'e 2 kala ben Remzi Kitabevi'nin kapısından içeri giriyordum. Sabahın köründe yatağın üzerinde yaydığım yığından seçtiğim aklım sıra en cool kıyafetimle. Yaklaşık 40 dakika sonra aynı kapıdan çıkarken ailenin bir yayıncısı vardı artık. Bana yazın getirin basacağım demişti Erol Bey ki yayın evinin PR'ı, editörü, müdürü, genel yayın yönetmeni filan değil. Harbiden sahibiydi. Yalan söyleyecek hali yoktu herhalde. Dur Ayşe, frene bas. Atıl da sahibi değil miydi? Afanın ne oldu? Yok, boş yere umut verecek birine benzemiyordu bu Erol Bey. Masası da Atıl'ın masası gibi çarşamba pazarını andırmıyordu. Derli toplu, düzenli bir masaydı. Masanın üzerinde bir adet bir tatlı huzur, bir adet bir foto sabah resimleri duruyordu. İlk öyküyü, parantez içinde anneannemin öyküsünü okumuş, çok beğenmişti. Ben yanına varmadan önce dersini de çalışmıştı yani. Yaşa sen anneanne. Pardon canım, ne yaşası? Nurlar içinde yat. Senin öykünle vurduk Erol Bey'i. Sevdim ben bu Erol Bey'i. Üstelik adı da Erol. Halamın en sevdiğim oğlunun adı. İçimden gelen ses bu kez tamamdır diyordu. Şimdi hemen bir telefon bulup önce Ergin'e haber vereyim. Atıl'ın vazgeçtiğini anladığında ne çok üzülmüştü. Sonra Engin'e, anneme, Koko'ya. Aylin'in romanını yazmamda ısrar eden Ercan'a. Betine, Selçuk'a, Feride'ye, Sirel'e, Zeynep'e de ki Remzi'yi boşuna deneme demişti bana. Kulaklarına inanamayacak duyunca. Yine iki kanat takıp uçmaya başladım ta evime kadar. Binaların, damların, ağaçların, köprülerin üzerinden sırtımda iki kanatla geçtim. Nefes nefese çıktım merdivenleri. İlk işim Ergin'e telefon etmek oldu. Buldum Ergin, yayıncı buldum. Remzi kabul etti, basacak. Yaşa sen kız diye bağırdı Ergin. Yorgun sesini zorlayarak. Öğleden sonra geldi, anlat nasıl oldu. Ertesi gün çektim hemen daktilomu önüme. Açtım Amerika'dayken tuttuğum notlarımı, yazdım yazdım yazdım. Sonra Urla'ya gittim. Yazın 3 ayını Urla'da denize gitmeden, bazı günler bahçeye bile çıkmadan, duvara bakan yazı masamda Aylin'i yazarak geçirdim. Sonra Engin'e dedim ki, sorularım birikti. Yanıtlarını ilk ağızdan almak için tekrar New York'a gitmem lazım. Hadi bir Amerika yolculuğu da. Bu kez Aylin'in eski sevgilileri, yakın arkadaşları ve rahibenin dışında başka hastalarıyla da buluştum. Japonya'ya gittiği yaşlı adamla da, bir ara flört ettiği yakışıklı bir yayıncıyla da, üçüncü eşi Michelle'i de aradım yine. Yazdığım bölümlerden bahsettim. Nuri'ye dikkat et, sağ gösterip sol vurabilir dedi bana. Amerikan tipi davalara pek meraklıdır. Ne demek o diye sordum. Hani kendilerini geçen arabanın önüne atıp sonra tazminat isteyen tipler vardır ya. Yok canım, adam çok iyi niyetliydi bana karşı. Çok heyecanla bekliyor kitabın basılmasını. O da kitap yazmak istiyormuş. Bu kitapla meşhur olursa daha iyi satarmış. Nuri mi kitap yazacakmış? Güldürme beni. Öyle dedi vallahi. Ben sana söylemiş olayım da dedi Michelle. Sonra başın ağrımasın. Aylin'le beni bile mahkemeye vermişliği vardır onun. İstanbul'a döndükten sonra kitabın başlangıç bölümüne koyacak olduğum ailenin öyküsünü yazmakla işe başladım. Bu bölümü yazmak kolaydı çünkü aynı aileden sayılırdık. Sıkıştıkça kuzenim Semra'ya veya ailenin ablası Nilüfer'e telefon edip bilgi alıyordum. Kitap hiç bitmeyecek gibi dursa da Mayıs ayında tamamlandı. Erol Bey yaz ayları iyi satış olmaz diye kitabın çıkışını Eylül ayına planlamıştı. İlk baskısı 2000 adet olacaktı. Ben Erol Bey'e şöyle dediğimi hatırlıyorum. Elinizde kalmasından korkmayın sakın. Bu kitabı bizim okulda okuyanlar, Ankaralılar, bir de adı Aylin olanlar mutlaka alır. Merak etme, İstanbullular da alır demişti Erol Bey. İşte o günlerin birinde Remzi Kitap Evi'nden aradılar. Sekreter, birilerinin bana ulaşmaya çalıştığını söyledi. Birkaç kere aramışlar, telefonumu vermek istememiş. Numarayı aldınız mı diye sordum. Yazmıştım şuraya, hemen vereyim dedi. Telefonu kapatıp hemen çevirdim, kendimi tanıttım. Aa diye bağırmışım. Sirel bana uğramıştı sabah kahvesine. Suratında tuhaf ifadeyi görünce ne oldu ayol diye sordu. Bir şey mi var? Ahizeyi elimle kapatıp konuştum. Sait Faik hikaye armağanını kazanmışım. Sait Faik hikaye armağanı ödül töreni bir önceki ödül töreninin acısını çıkartacak derecede özenli ve anlamlıydı. Tören 9 Mayıs Cuma günü Pera Palas'ın görkemli salonunda yapıldı. Bu kez ödülün sadece tek bir sahibi vardı, o da bendim. Ödül konuşmasını eleştirmenlerin duayeni ve en saygını rahmetli Fettin Naci yapmış, benim öykücülüğüm, kurgulama tekniğim ve yazı dilimle ilgili çok onurlandırıcı şeyler söylemişti. O cumayı takip eden pazar günü ise anneler günüydü ve yine aynı ödülü kutlamak üzere ben ve orada olmak isteyen tüm edebiyatçılar Sait Faik'in müze evinin bulunduğu Burgaz Adası'na davetliydik. Anneme harika bir anneler günü armağanı olacaktı. Tüm çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Burgaz'da kızının mürüvvetini kutlamak. Hoş Türk aile anneleri için kızlarının mürüvvetini ancak illa bir kocaydı ama annem evde kalmış 4 çocuklu kızı için koca umudunu çoktan yitirmiş, ikinci dereceden mürüvvete razı olmuş görünüyordu. Ana kız bir vapura atlayıp eski ada günlerini yad ederek Burgaz'a vardık. Edebiyatçılar sahildeki kahvelerden birinde toplaşmışlardı. Biz de aralarına karışıp bir masaya eriştik. Bizim masamızda o günden itibaren çok iyi arkadaş olacağım iki de şair bulunuyordu. Güvenç Elman ve Tekin Gönenç. Önce hep birlikte Sait Faik'in evini ziyaret ettik. Sonra yavaş yavaş adanın Kalpazankaya mevkiindeki lokantaya yollandık. Ben annemi yokuşta zorlanmasın diye bir faytona bindirdim. Yolda şair arkadaşları da arabaya alınca lokantaya ilk biz varmış olduk. Orta yere hazırlanmış uzun masanın bir ucuna karşılıklı oturduk. Garson o an başımıza dikildi. Burası rezerve dedi. Başka bir masaya oturun lütfen. Kalktık, 4 kişilik küçük bir masaya geçtik. Biralarımız ve balıklarımızı ısmarladık. Birazdan diğerleri de geldiler, uzun masaya yerleştiler. Tam yemeklerimiz gelmişti ki bir hanım yanımıza geldi. Siz Ayşe Kulin misiniz diye sordu. Evet dedim. Ayşe Hanım, siz bizim şeref konuğumuzsunuz. Lütfen uzun masaya buyurur musunuz? Hem arkadaşlarla birlikte oturmuştuk. Şimdi onlara ayıp olur. Hep birlikte buyurun. Zaten burada oturuyor olmalıydınız tüm Sait Faik konukları. Bizi uzun masadan kovan garson yengeç gibi yan yan uzaklaşıyordu çaktırmadan. Şair arkadaşlarla birlikte uzun masaya geçtik ve çok keyifli bir pazar yaşadık. Annemle dedemin sahip değiştirmiş köşküne bahçenin dışından bakıp hüzünlendik. Sonra da bu köşkte büyümüş anneannemi şükranla andık. Çünkü ondan aldığım ilhamla kazandığım ikinci çok önemli edebiyat ödülümdü bu. Bazılarının basmaya layık bulmadığı öykülere bir başkalarının ödül üstüne ödül vermesi, renklerle zevklerin tartışılamayacağının da açık bir ifadesiydi bence. İşte bu yüzden ben en iyi yazar, en iyi roman, en iyi film gibi nitelemeleri hiç sevmem. Neye göre, kime göre en iyilerdir? Birinin iyi bulduğunu bir başkası kötü bulabilirdi. Ama bir gerçek vardı ki 2005 ve 2006 yıllarında Foto Sabah Resimleri adını taşıyan öykülerimi iki ayrı değerli jüri üst üste 2 yıl ödüle layık bulmuştu. Artı bu ödül sayesinde yine o pazar günü 2 sevgili dost kazanmıştım. Güvenç'i ne yazık ki birkaç yıl sonra kaybettik ama Tekin'le dostluğumuz bugüne dek sürüyor ve onun şiirleri gizli anların yolcusunda olduğu gibi sık sık romanlarımın bölüm başlarını süslüyor. Ayrım sonu sayfa 220.